Ayrım 21. Haliç'te yaşayan Simonlar, dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 277. Edirne, Kapıkule tahkikatı. Biraz üzgün, biraz hasta, biraz da kırgın olarak 2005 yılının Haziran ayında sürgün edildiğim Edirne'de göreve başlamıştım. Kısa bir süre sonra önüme baktığımda şehrin her tarafında kaçak sigara ve içki satıldığını gördüm. Hatta bu o kadar alenileşmişti ki her gün yüzlerce Bulgar aracı Edirne'ye geliyor, şehrin belli yerlerinde sigara, içki ve prolar satılıyor, bazı kişiler bunları toplayıp İstanbul'a götürüyordu. Diğer yandan akaryakıt kaçakçılığı da benzer yollarla yapılıyordu. Bulgaristan plakalı araçlar sınırdan giriş yapıyor, depolarındaki benzinleri şehir merkezinde hortumlarla çekerek satıyorlardı. Bu durumun iç yüzünü anlamak için konuyu araştırmaya başladık. Edirne'de uzun süredir çalışan istihbaratçıların topladıkları bilgileri gördüm. Durum görülenden daha organizeydi. Kaçakçılık, kom ve istihbarat birimlerinde çalışan arkadaşlarımla birlikte yaptığımız araştırmada gördük ki çoğunluğu Bulgaristan vatandaşı 5-6 bin kişiyle aynı şekilde Türkiye'deki binlerce kişi Türkiye'ye vergisiz sigara, içki ve diğer tekel ürünleriyle akaryakıt sokmayı meslek haline getirmişti. Günübirlik ziyaret adı altında her gün Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelmek hiçbir vergi ve harca tabi değildi. Dolayısıyla bu insanlar her gün Türkiye'ye girip çıkıyorlardı. Her giriş çıkışta da alabilecekleri kadar malzeme onlara teslim ediliyordu. O günlerde hudut kapılarına gidip çıkan kişilerin kaydedildiği bilgisayar verilerini incelediğimde belli kişilerin ayda 50 defa sınırdan girip çıktığını ve kapıdaki asıl yoğunluğu bu kişilerin oluşturduğunu fark ettim. Organize olunmuştu. Kaçakçılığı organize eden kişiler normal yolculara kapalı olan gümrük sahasına, free shop'lara geliyor. Dipnot, free shop vergi ödemeden alışveriş yapılan mağazalar. Yazarın notu. Burada daha önce anlaştıkları Bulgarlarla telefonla irtibat kuruyor, sınırdan giren Bulgarların sayısına göre free shop'tan malzemeleri, sanki bu gelen yolcular alıyormuş gibi onlar adına alıp kolilerle bekliyor, malzemeleri alacak olan araç geldiğinde de bagajına dolduruyorlardı. Sonra yolcular Edirne'ye gidip malzemeleri başka birilerine teslim ediyorlardı. Böylece belli oranda taşıma ücreti alıyorlardı. Her kişinin 10 belki 20 tane bu şekilde her gün Bulgaristan'dan gelen araba ve yolcuları vardı. Teslim edilen mallar Edirne'de belli yerlerde biriktiriliyor, kapalı kasalı araçlarla İstanbul'a götürülüp oradaki bar, pavyon veya gece kulüplerine belli büfeler vasıtasıyla dağıtılarak sisteme sokuluyordu. Hesap edildiğinde eğer 4 kişiyi yanınıza alır ve bir otomobil ile günde bir defa giriş çıkış yaparsanız en uygun haliyle 4x3, 12 karton sigarayı yurda sokabilirdiniz. Böylece o günlerdeki fiyatı ile 12x12, 144 avro ödeyerek ama aynı sigaranın fiyatı Türkiye'de tam 2 katı olduğundan vergilerden muaf olarak para kazanacaktınız. Aynı şekilde alkollü içkiden ve akaryakıttan günlük belli bir miktar ciro elde edecek, %50'si kadarını cebe atacaktınız. Bulgaristan'a girerken de benzeri bir kazanç söz konusuydu. Hatta eğer ikinci defa girip çıkılabilinirse bunun 2 katı kazanılabilirdi. Ayrıca Bulgaristan'da çok ucuz olan et, ceviz, badem gibi ürünler de getirilip satılırsa kazanç bir hayli artıyordu. Üst düzey bir memurun 300 avro aldığı Bulgaristan'da bu rakam çok iyi bir kazançtı. Türk vatandaşları Bulgar konsolosluklarından her zaman vize alamadıklarından bu kaçakçılıkta asıl para kazanan Bulgarlar oluyordu. Genellikle de bu kişilerin hem Bulgar hem Türk free shoplarından 2 katı sigara ve içki aldıkları ve çoğunun araçlarında Zula denen gizli bölmelerin ve ek depolarının olduğu da ortaya çıkmıştı. O tarihlerde günde 10-12 bin civarında insanın hudut kapısını kullandığı düşünülürse, ülkemiz için yıllık 300 milyon TL'ye kadar vergi kaçağından bahsetmek mümkündü. Olayları araştırmaya başladık. Bulgarların geldiği pazar yerlerine elemanlar yerleştirerek sigaraları kimlerin nerede topladığını, sonra toplanan sigaraların nerede depolandığını tespit etmek üzere kaçakçıları takip etmeye başladık. Bu bilgilerimizi teyit eder mahiyette bazı kişileri yakaladık. Şehirden ayrılan küçük kamyonetlerin içerisinde çok sayıda sigara ve içki yakalamaya başladık. Olaya daha sonra derinlemesine araştırdığımızda Kapıkule'deki 20'den fazla free shop'tan özellikle 4 tanesinin sadece bu amaçlar için faaliyet gösterdiğini gördük. Hatta free shop'la hiç alakası olmayan bazı kaçakçılar yurt dışından kendi adlarına sigara ve içki getirterek free shop'ların antrepolarında depoluyor. Kurdukları organize grup sayesinde de günübirlik Türkiye'ye girip çıkan Bulgar veya Türkleri sanki kendi ihtiyaçları için alıyormuş gibi gösterip onlara sadece taşımalarına karşılık belli miktar para ödeyerek bu sigara ve içkileri piyasaya sürüyorlardı. Yani sigara ve içki üzerinde %270 oranındaki aşırı miktardaki ÖTV'den kurtulmak için mevzuattaki boşluktan istifade ederek sürekli ülke içerisine kaçak sigara ve içki sokuyor, böylece vergiden kurtuluyorlardı. Ayrıca özel zulası olan araçlarla, hatta yaya olarak sırtlarında taşıyarak gece çalışan gümrükçülerin de göz yumması sayesinde free shoplardan dışarıya toplu olarak çok miktarda sigara ve içki çıkarıyorlardı. Bu yolla elde edilen gelir öyle yükselmişti ki rakamlar her free shop için aylık birkaç milyon doların üzerine çıkmıştı. Bu yöntemle yılda yaklaşık 2-300 milyon dolarlık kaçak sigara ülkeye sokuluyor ve vergi kaybı oluyordu. Yine aynı şekilde kaçak akaryakıt da Türkiye'ye genelde böyle getiriliyordu. Edirne ili ile Kapıkule arasında 15 kilometrelik bir mesafede en az 20 tane petrol istasyonu vardı. Ama bu petrol istasyonları farklı bir şekilde işliyordu. Pompaları ters pompa denen bir sistemle çalışıyordu. Bildiğimiz petrol istasyonlarında pompalar petrolü arabanın deposuna koyarken buradaki pompalar tam tersini yaparak arabanın deposundaki benzini çekip istasyonun deposuna alıyordu. Yol kenarındaki petrol istasyonları çoğunlukla bu amaçla faaliyet gösteriyordu. Yani yurt dışından gelen araçların yurt dışından aldıkları ucuz mazot veya benzinleri petrol istasyonuna boşaltıyor, bu suretle yurt dışından alınan petrol ürünlerini akaryakıt vergisi ödemeden ülke içerisine sokuyorlardı. Böyle bir kaçakçılığa müdahale etmek lazımdı. Ülkenin kaynakları boşa gidiyordu. Bu amaçla biraz daha derin bir inceleme yaptığımızda sistemin böyle çalışmasını gören kapıdaki gümrükçü, polis ve diğer görevlilerin de rüşvet almaya, irtikap yapmaya başladıklarını tespit ettik. Kapıkule'de yukarıda anlatılan şekilde kaçakçılık yapıldığını gören gümrükçüler ve polisler bu işi önleme yerine haksız kazanç sağlayanlardan kendilerine çıkar elde etme yolunu aramışlar ve zaman içerisinde herkes, idealist başlayanlar da dahil, bu pisliğin içine girmişti. Hepsi birbiriyle bağlantılıydı. Free shoplar sokaktaki kaçakçılık şebekeleriyle beraber çalışıyor, polisler, gümrükçüler ve kapıdaki diğer memurlar kaçakçılık yapan şebekelerden rüşvet alıyordu. Bu işte pay sahibi olan herkese yönelik bir operasyon yapılmadığı müddetçe kaçakçılığı önleme konusunda başarı sağlanamazdı. Oysa elimizdeki imkanlar çok sınırlıydı. Edirne gibi bir yerde çok az sayıda polis vardı ve mevcutlar da operasyonel tecrübeye sahip değillerdi. Ayrıca uzun yıllar ciddi operasyon icra edilmemişti ve teknik imkanları da yeterli değildi. Önce bu olayla ilgili genel bir çalışma yaptık. İstihbarat birimindeki görevliler bu olaylarla ilgili önceden çalışmış ve bir bilgi birikimi sağlamışlardı. Onların birikimlerini bir briefing notuna dönüştürdük. İl savcısı Şenol Yıldız ve 4 yardımcısını emniyet müdürlüğüne davet ederek briefing verdik ve yapılan kaçakçılığı anlattık. Ne gördüğümüzü, ne düşündüğümüzü ve ne yapmak istediğimizi belirttik. O dönemde iyi çalışan, dürüst ve namuslu insanlar da elbette vardı. Anlattıklarımızı dinlediler ve kendi teşkilatımızı da eleştirdiğimizi duyunca tarafsızlığımızdan emin olup durumu kabul ettiler. Ancak bunun kaçakçılık şebekelerince yapıldığını hukuki delillerle ispatlamamızın çok zor olduğunu düşünüyorlardı. Söylediklerine göre anlattığımız durum yıllardır biliniyordu ve her yıl binlerce kaçakçılık davası savcılığa geliyordu. Bunların çoğuna peşin ödeme adı altında bir ceza kesilmekteydi. Yani sigara ve içkiyle yakalanan kişi bunun iki katı kadar para cezası alırdı ama ödeyen yoktu. Şahıslara ön ödeme cezası kesilerek bir ay içinde ödemeleri için tebligat yapılıyordu. Ancak şahıslar yabancı oldukları ve yurt dışına gittikleri için bir daha ne ödemenin alınması ne de tebligat şansı oluyordu. Biz bu işi hallederiz dedik. Çok fazla da abartmadan kendilerinden bir takım taleplerde bulunduk ve onlar da bu talepleri yasaların el verdiği oranda hukuki olarak karşılayacaklarını vaat ettiler. Bunun üzerine bir çalışma dosyası açarak çalışmaya başladık. Bir yandan kaçakçılığı nasıl yaptıklarını öğrenmek için free shopları ve onlarla birlikte hareket eden kaçakçı gruplarını izlemeye başladık. Bunları teknik takibe aldık ve şehir içindeki faaliyetlerini takip etmeye başladık. onların nasıl bir organize şebeke içerisinde çalıştıklarını tespit etmeye çalışıyorduk. Diğer yandan polis teşkilatının kapıdaki görevlilerinin yaptıklarını anlamak için polis birimleri üzerinde araştırma başlatmıştık. Gördüğümüz manzara iyi değildi. Bizim polisler de küçük miktarlarda da olsa rüşvet çarkının içerisine girmişti. Son defa uyarmak üzere Kapıkule Emniyet Şube Müdürlüğü'nde çalışan tüm polisleri toplayarak kapıdan gelip geçen herkese iyi muamele yapmalarını, görevleri esnasında kurallara uymalarını, her türlü kanunsuzluğa karşı olmalarını, namuslu bir görevin önemini, rüşvet gibi olaylara karışmamalarını, kim olursa olsun yanlış yapanlarla mücadele edeceğimi ve benzeri şeyleri anlattım. Bana doğrudan bağlı olan Kapıkule Emniyet Şube Müdürünü değiştirdim. Ondan sonra buradan nasıl bilgi edinebiliriz diye düşünmeye başladık. Bize göre kapıda görevli olan herkes şüpheliydi. Sorarak kimseden bilgi alamazdık. Bu nedenle yöntemlerini çözebilmek için gizli kameraya başvurmaya karar verdik. Mahkemeden izleme kararı çıkardık. Kapıkule'deki polis peronlarında pasaport kayıtları için kullanılan bir bilgisayara deneme yapılacağını bahane ederek içine kamera yerleştirdiğimiz bir LCD monitörü bağlayıp izlemeye başladık. Bir müddet sonra tam bir kaçakçılık şebekesiyle karşı karşıya olduğumuzdan emin olmuştuk. Free Shop'taki insanlar, onların dışındaki uzantıları ve malları İstanbul'da dağıtanlar şeklinde birbirleriyle bağlantılı, organize bir grup halinde büyük bir çark dönüyordu. Bu insanlar külliyetli miktarda sigara ve içkiyi yurda sokuyorlardı. Özellikle otobüsler geldiği zaman yolcuların tüm listesini alıyorlar, hiç sigara içki almamış olan kişilerin pasaport numaralarını ve isimlerini kullanarak onlar adına işlem yapıp otobüslerle toplu miktarda sigara ve içki çıkarıyorlardı. Aynı şekilde günübirlik gelip giden birkaç bin kişi içinde sigara ve içki çıkışı yapıyorlardı. Ayrıca fırsat bulduklarında denetimsiz ortamlarda hiç kayda girmeden yükleyebildikleri kadar içki ve sigarayı da otobüslere, özel otolara yüklüyorlar. Hatta bazı otobüslerde bulunan gizli zulaları dolduruyorlardı. Yasaya göre gümrük görevlileri free shopları ve onların antrepolarını sürekli denetliyordu. Buna göre bir tek paket sigarayı bile kaçak çıkarmak mümkün değildi. Kayıtlarda ortaya çıkardı. Çünkü yurt dışından sigaralar getirilirken gümrük denetiminde sayılarak antrepolara konuyor, sonra antrepodan yine gümrük denetiminde çıkarılarak free shoplara sayılarak veriliyor, free shoplar her sattığı malı kişinin pasaport numarası üzerine kaydediyordu. Gümrük denetiminde tüm bunlara bakılıyordu. Ama nedense zulalar dolusu sigara ve içki çıkarılmasına, kayıtsız mal satılmasına rağmen gümrük teşkilatının denetiminde hiç açık verilmiyordu. Tüm antrepolar, free shoplar ve satış belgeleri yüzlerce defa denetlenmiş ama hiç kaçak sigara satışı tespit edilememişti. Demek ki o kayıt ve denetimler de doğru yapılmıyordu. Bunu gördükten sonra önce bir müddet polisleri inceleme altına aldık ve gördük ki onlar da hukuki olarak eksikleri olan, pasaportlarında yanlışlık bulunan, vermesi gereken vergi ve harçları vermeyen birçok kişiyi belli miktarda para almak suretiyle ülkeye sokuyor veya bu kişilerin ülkeden çıkmalarına müsaade ediyorlardı. Pasaportsuz girilmemesi gereken gümrük sahasına kaçakçı kişilerin her zaman girip çıkmasına göz yumuyorlar, mani olmuyorlardı. O kadar profesyonelce para alıyorlardı ki yakın bir mesafeden izleseniz bile bunu görme imkanınız yoktu. Aslında normalde her polis kulübesini izleyen bir kamera vardı ve bunlar sistemli bir şekilde kayıt yapmak üzere kurulmuştu. Ancak kameralar yalnızca kulübenin dışını görüyordu. Üstelik rüşvet verenler parayı pasaportların içinde veriyor, polisler hiç kimsenin göremeyeceği biçimde pasaportun sayfalarına bakıyormuş gibi yapıp parayı ceplerine veya çekmecelerine atıyorlardı. Eğer bilgisayar monitörünün içine kamera koymasak, mevcut kameralardan izlesek para alma eylemlerini asla göremezdik. Bunun üzerine işi biraz daha büyütmeye karar verdik. Başka bir bilgisayar monitörüne ve şube içerisindeki klimanın içerisine gizli kameralar yerleştirerek toplamda 3 kameraya ulaştık. Bu tarihlerde asıl olarak gümrükçülerin en çok nerelerde rüşvet aldığını tespite yönelik istihbarat faaliyetlerine başladık. Yine o tarihlerde orada çalışan istihbarat görevlileri takdire şayan bilgiler toplamışlardı. Topladıkları bilgiler üzerine en azından 5-6 gümrük kulübesine daha kamera koymamız gerektiğini düşünmeye başladık. Tam bu sıralarda polislerin gizli izleme faaliyetlerimizden şüphelendiklerini telefon dinlemelerinden öğrendik. Bazı polisler bizim kamerayla tespitler yaptığımızı duymuştu. Kameraların yerini bilmiyorlardı ama farklı olan bir monitörden huylanıp önce monitörü sonra da üzerini örtüyle kapatmışlardı. Tedbir almaya başlamışlardı. Neyse ki kış yaklaşıyordu. Özellikle polis ve gümrük kulübelerinin soğuk olduğu, yeterli ısınmadığı şeklinde şikayetler vardı. İşte bunu fırsata dönüştürmeyi düşündüm. O zamanlar yeni çıkan kuarts elektrik sobaları da talep de çoktu. Ben de bunu yaygınlaştırarak birçok kulübeye koyabileceğimizi ve bu arada bazılarının içerisine kamera yerleştirerek izlemeyi kapsamlı hale getirebileceğimize kanaat getirdim. Önce bu yöntemin denenmesi gerekiyordu. Bana yardımcı olmak için her şeyi yapacağını bildiğim zamanın daire başkanı Sabri Uzun'dan, istihbarat daire başkan yardımcısı olarak çalıştığım dönemlerden tanıdığım, teknik bilgisi ve mütevaziliği ile çok beğendiğim polis memuru N'yi ve teknik heyeti istemiştim. Hemen geldiler. Teknisyen polislere planımızı aktardım ve bunun için önce birkaç tane elektrik sobası alıp içerisine kamera yerleştirerek denememiz gerektiğini, aletin sobanın sıcaklığından ne kadar etkileneceğini, çevredeki diğer alet ve cihazları ne kadar etkileyeceğini test etmek gerektiğini anlattım. Geçmiş tecrübelerime dayanarak bu cihazı test etmeden kullanmak istemiyordum. Hemen işe koyulduk. Önce iki soba alıp içerisine kamera ve görüntü nakledecek cihazları yerleştirdiler. Kameraların dışarıda görülme durumu, sıcaktan etkilenme, frekans kayması ve görüntü nakleden sistemlerin başka cihazları etkileyip etkilemediği gibi testleri yapmaya başladık. Gündüz makamda çalışıyor, gece de istihbaratın küçük atölyesinde deneme montaj işlemleri yapıyorduk. Ufak değişikliklerle sistemi işler hale getirdik. Netice çok iyi değildi ama işe yarayacaktı. İlk denemeler başarılı olunca bir yandan yeni sobalar bulmaya, bir yandan da nereye nasıl yerleştiririz, nerede izleriz, nasıl değerlendiririz gibi hesaplar yapmaya başladık. Gümrük sahasında yalnızca bir odayı kullanabiliyorduk. Elimizde operasyonda kullanılacak az sayıda görevli vardı. 5-6 kamera kurduğumuzda bu kadar çok kameranın görüntülerinin izlenmesi, değerlendirilmesi gerekecekti. Kolay iş değildi. Cihazlar analog sinyallerle çalışıyordu. Başka cihazları etkileyebilir, kendileri çevredeki elektronik sistemlerden etkilenebilir, ayrıca frekansları birbirine çok yakın olduğundan birbirlerini etkileyebilirlerdi. Dolayısıyla çok iyi plan yapmamız gerekiyordu. İl valimiz Nusret Miroğlu'ndan destek istedik. Kendisi Kapıkule'deki yolsuzluklarla ilgili çalışma yaptığımızı biliyor ama planımızın içeriğine tam olarak vakıf değildi. Yine de operasyon yapılmasını çok istediği için tüm çalışmalarımızı destekleyeceğini belirtti. Talebimiz şuydu, Kapıkule'deki polis ve gümrük peronlarına, kulübelere, valilik tarafından soba yaptırılıyormuş gibi gösterecektik. Sayın Miroğlu kabul etti. Bunun üzerine yeterli sayıda kamera bulabilmek için araştırmaya başladık. Aslında çok profesyonel cihazlar vardı ama bu cihazları temin etmem mümkün değildi. Ben de daha önceden de muhtelif vesilelerle tanıdığım Almanya'daki bir arkadaşımdan, orada çok basit alanlarda kullanılan, hatta birçok evde ebeveynlerin çocuklarını izlemek için kullandığı, kamufle edilirse istihbarat amaçlı da kullanılabilecek kamera ve bunların transmitterlarını getirmesini istedim. Dipnot, transmitter, ses ve video gibi elektronik sinyalleri başka yere taşıyan cihaz. 6-7 takım getirdi. Ancak emniyet müdürlüklerinin böyle cihazlar için kaynakları veya ödenekleri yoktu. Ödeneği olmayan işler için bir tek polis kantinlerinin gelirlerini harcama yetkim vardı. Bir takımın masraflarını buradan çıkardık. Kalanı için istihbarat daire başkanı Sabri Uzun imdadımıza yetişti. Bize 6 takımı da alarak kullanma imkanı verdi. İstihbarat dairesinin teknik elemanları ile bizim istihbarat biriminin çalışkan ekibi ve komiseri Alaaddin, 7 takım kamera ve alıcıyı kısa sürede ayarlayarak frekansları birbirine karışmadan izleme yapacağımız duruma getirdiler. Daha sonra sobalar içerisine yerleştirerek bu cihazların nasıl çalışacağını bir müddet gözlemledik. Kameralar çok güzel gizlenmişti. Vida deliğinden görüntü alabiliyorduk. 4. günün sonunda oluşturduğumuz bu kameralı sobalarla izlemeyi yapabileceğimize kanaat getirdik. Kulübelere soba konacağını söyleyerek bizim teknik polislerimizi soba firmasının elemanı kılığında Kapıkule'ye gönderdik. Böyle bir şeyi hemen kabul ettiler. Planımıza uygun şekilde önceden seçtiğimiz 20'den fazla kulübeye kameralı sobaları yerleştirdik. Ancak gümrük sahası çok büyüktü ve elimizdeki cihazlar çok basit, amatörceydi. Görüntü alamıyorduk. Bunun üzerine oraya en yakın caminin minaresine anten konulmasına karar verdik. caminin fahri bir imamı vardı. Onu da şüphelendirmemek adına müftülükle görüştüm. Hudutta bir insan kaçakçılığı olayı ile ilgili olarak Yunanistan tarafını gözetlemek için camiyi kullanacağımızı söyleyip müftülükten destek alarak camiye gittik. Minareye antenleri yerleştirdikten sonra sistem çalışmaya başladı. Fakat bu sefer de bazı noktalarda mesafe uzun olduğundan yeterince net görüntü alınamıyor, ayrıca araçlar girip çıktıkça görüntü bozuluyordu. Bir kamerayı orada bulunan istihbarat birimine ait bir büroya yerleştirdik. Böylece daha kaliteli görüntüler almaya başlamıştık. Ama en önemli yer olan özel fatura denen işlemlerin yapıldığı ve özellikle hayali fatura, kaçakçılık gibi yolsuzlukların gerçekleştiği oda biraz ters ve uzakta olduğu için görüntü alamıyorduk. Orayı izlemek için en uygun yer gümrük sahası içerisinde milli istihbaratın kullandığı odaydı. Açıklama yapmaksızın bir iş için kullanmak üzere MİT Bölge Daire Başkanı'ndan izin istedik ve onay almamız üzerine alıcımızı buraya yerleştirdik. Çok net görüntüler almaya başladık. Ancak bir müddet sonra odalarından gümrük görevlilerini izlediğimizi anlayan MİT Bölge Daire Başkanlığı, sistemleri buradan kaldırmamızı, böyle bir şeye destek veremeyeceklerini, gümrükler aralarının açılmasını istemediklerini, Edirne Gümrükler Baş Müdürü ile görüşmemizi söyledi. Biz de en çok Gümrükler Baş Müdürü İHE'den şüphelendiğimizi, tüm emarelerin onu şüpheli hale getirdiğini ifade ettik. MİT Bölge Daire Başkanı 4 yıldır görevdeydi ve söylediklerinde kararlıydı. Yapacak fazla bir şey yoktu. Mecburen oradaki sistemimizi kaldırdık ve onu da minareye taşıdık. Buradan izlemeye devam ettik fakat kalite kötüydü. İzlemenin 12. gününde gizli faaliyetimizin gümrük tarafından duyulduğunu anladık. Bazı gümrük görevlilerini dinliyorduk. Olaylardan haberdar olduklarını ve araştırmaya başladıklarını gördük. Kamerayla izlediğimizi biliyorlar ama kameraların nerelere gizlendiğini bilmiyorlardı. Ancak izlendiklerinden bir şekilde emin olan gümrükçüler 15. günden sonra araya araya bizim sobaların içerisindeki kameraları buldular. Onlara bilgi sızmıştı. Sanıyorum bizim izleme ve dinleme kararı almak için gönderdiğimiz yazılar vasıtasıyla adliyeden bilgi sızıyordu. Neticede kameraları buldular ama biz sessiz kaldık. Bu arada günler boyunca her türlü rüşveti, irtikabı kayıt altına almayı başarmıştık. O zaman gümrükte görebildiğimiz kadarıyla 4 önemli nokta vardı. Giriş, çıkış, muayene ve özel fatura. Bu 4 ayrı kulübeden her gün toplanan paralar belli bir kulübeye getiriliyor, orada tek tek sayılıyor, ondan sonra 6 veya 7 desteğe ayrılıyordu. Üst rütbeli bir gümrükçü geliyor, her desteği bir kişiye veriyor, kalan 2 desteği ise alıp götürüyordu. Bu da gösteriyordu ki bir deste kendisi, diğeri kendisinden daha yukarıdaki biri içindi. Ama bu ağın nereye kadar gittiğini bilmiyorduk. Bu bilgilere ulaşmıştık ancak gizli kamera görüntülerini seyretmek hiç kolay değildi. Bir kamera 24 saat kayıt yapıyor ama 48 saatte ancak çözülüyordu. Kameralar 15. günde bulunmuştu ama biz daha 5. 6. günlerin görüntülerini izliyorduk. Sonunda inanılmaz şeyler ortaya çıkmıştı. Birbirinden bağımsız 5000'den fazla para alma görüntüsü tespit etmiştik. Görevlilerin paraları yukarıda anlattığım şekilde tek tek sayıp kendi aralarında bölüştüklerini tam 85 defa kaydetmiştik. Ayrıca rüşvet vermeyen insanlarla nasıl pazarlık yapıldığını, rüşvet vermeyenlerin nasıl tehdit edildiklerini tespit etmiştik. En vahimi de rüşvet adı altında yabancı kadınlara cinsel tacizde bulunulmasıydı. Birlikte olursak size her şey serbest deniyordu. İzlerken yapılanlardan midemiz bulanmıştı. Resmi bir kurum içerisinde yabancı kadınların onuruyla oynanıyordu. Genel görüntü çok netti. O alanda hudut kapısı içerisinde bulunan birkaç istisna haricinde tüm görevliler rüşvet, irtikap, kaçakçılık faaliyetlerinin içerisindeydi. Hatta kapının giriş ve çıkışındaki kulübelerde son çıkışta pasaport işlemi yaptırmadan çıkan var mı diye kontrol için bulunan polis görevlileri orada alenen para alamadığı için gümrükçüler kendi paylarından o görevliye de hisse veriyorlardı. Yani oradaki polis ve gümrüğün bütün görevlileri belki bir iki istisna hariç durumu biliyor ve hepsi birbirleriyle anlaşmalı bir şekilde kaçak mal götüren bazı hukuki eksikleri olan insanlardan küçük miktarlarda para alıyorlardı. Yeterli delil bulmuş, görüntülerini tespit etmiştik. Sahada çalışan tüm görevlilerin rüşvet görüntülerini almıştık. Artık gümrükteki yöneticilerin, daha üstteki baş müdür ve yardımcılarının teknik takibi alınması, telefonlarının dinlenmesi, odalarına da cihaz konması gerekiyordu ki, varsa onların aldıkları paraları da tespit edelim. Belki de biriken paraların başka birimden gelenlerle birlikte Ankara'ya gitmesi de söz konusuydu. Aslında bir telefon dinlemesinde bir gümrükçünün zarf içerisinde baş müdüre para verdiğini tespit etmiştik. Ama bu eşiyle arasında geçen kanunen hukuki bir delil olarak kullanılamayacak bir konuşmaydı. Bu meseleleri yeni kişilerle tespit etmemiz gerekiyordu. Ama tabii bilgi sızınca artık operasyon yapmanın şartları ve devam etmemizin zorlaştığı anlaşıldı. Aynı anda hem free shoplar hem polisler hem de gümrükçüler hakkında operasyon yürütmeye imkanımız yoktu. Sıraya koyduk. Birbirini etkileme durumunu dikkate alarak önce free shoplarla ilgili operasyonu başlatmaya karar verdik. Yukarıda da bahsettiğim üzerinde çalışma yaptığımız 4 free shop'un kaçakçılığa karışan sahiplerini ve görevlilerini gözaltına aldık. Ev ve iş yerlerinde arama yaparak belgelerine el koyduk. Onların para kaydı tuttukları defterlerdeki bilgileri aldık. Tabii tüm bunlar olurken en az 10 defa daha kapalı kasa kamyonetlerle İstanbul'a götürülen çok miktarda sigara ve içki yakalamıştık. Bütün bunları delil olarak kullanarak kaçakçıların 4 ayrı örgütlü grup şeklinde çalıştıklarını ispatlamıştık. Böylece operasyonun birinci bölümü tamamlanmıştı. Free shoplarla ilgili zanlıları adliyeye çıkardık. Sonra gördük ki aslında bu free shopların bir kısmı zaten kaçakçılıkla sabıkalıymış. Ama bunlara yalnız Kapıkule'de değil, diğer kapılarda da free shop açma ruhsatı verilmiş. Yine sonradan öğrendiğimize göre bu kişilerin bazıları kapılarda yolcu beraberinde hediyelik eşya çıkarmakla kalmıyor. Zaman zaman sanki Edirne'den İzmir, Mersin, Gürbulak gibi yerlerdeki free shoplara mal gönderiyor gibi gösterip Kapıkule antrepoda bir araç dolusu, örneğin yükledikleri 500 kutu malı resmi evrakta 50 kutu gösterip yolda, yani İstanbul'da 450 kutuyu boşaltıp 50 kutuyu diğer kapıya götürmek gibi yöntemlere de başvuruyorlarmış. Geçmişte benzeri durumlarda çeşitli kişiler yakalanmış olmasına rağmen bu kişilerin ruhsatları iptal edilmemiş, dolaylı bir şekilde kaçakçılık faaliyetlerine göz yumulmuş. Kaçakçılık olaylarına karışan free shoplar hakkında işlem yapılması sonucu bu şebeke işsiz kalınca bu defa bitişik Bulgar kapılarındaki free shoplarda mal alıp kaçak geçirmeyi denedi. Ancak bir süre sonra bu girişimlerini de tespit ederek alınan tedbirlerle büyük çaplı kaçakçılık yapmalarını önledik. Bu gelişmelerden bir süre sonra bir bayram günü gümrük sahası içerisindeki gümrüksüz malların bulunduğu antrepo gece saatlerinde soyuldu. Kamyonla gümrüksüz sigara çalmışlardı. Olayı hırsızlık diye niteleyip araştırırken bu işi yapanların daha önce kaçakçılık yapan şebekenin üyeleri olduğunu öğrenmiştik. Şahısları suç delilleriyle birlikte yakalamak için takip ve izleme başlatmıştık. Bununla birlikte soyulan antreponun sahibine kimlerden şüphelendiğini sorduğumuzda hiç tereddüt etmeden eski kaçakçı şebekesinin üyeleri olan bizim tespit ettiğimiz kişilerin ismini vermişti. Gerekçesi çok basitti. Free shoplarda satılan sigaralar ülke içerisinde satılan diğer sigaralardan farklı renk ve bandrole sahipti. Bu nedenle bu sigaralardan elinizde binlerce de olsa kimseye satamazdınız. Ancak İstanbul'da eğlence mekanlarına sigara satan büfe ve satıcı zinciriyle irtibatı olan kişiler bu malları sisteme sokabilirdi. Kapıkule'deki kaçakçılık şebekeleri de bu tür sigaraları sisteme sokmasını biliyordu. Bu şebekeler daha önce Mersin serbest bölgede, sonra Kapıkule'de ve zaman zaman da farklı yerlerde bu tip faaliyetlerde bulunmuşlardı. Bunu adeta meslek edinmişlerdi. Şahısları malların az bir kısmı ile birlikte İstanbul'da yakaladık. Aynı kişilerdi. İçki ve kaçak sigaraların nasıl ve kimlerin sistem içine soktuğunu bilen antrepo sahibi tek başına hiçbir araştırma yapmadan olayı biliyordu. Ama biz 5-6 kişilik en zeki ekibimizle ve ileri teknoloji kullanarak ancak bir haftada olayı çözebilmiştik. Bu şebekeleri önce kaçakçılıktan sonra da hırsızlıktan yakaladık. Fakat çok geçmeden bu defa Hatay'dan Edirne'ye kargo ile gönderilen sigaralar yakalamaya başlamıştık. Neden Hatay'dan Edirne'ye kaçak sigara gelirdi? Çünkü burada kaçak sigarayı sisteme sokan bir şebeke vardı. Bir defa kaçakçılık şebekesi kurulup da kendi sistemini oluşturunca öyle kolayca yok edilemiyordu. Kapıkule operasyonundan sonra neredeyse 2 yıl geçmişti ama hala faaliyetlerine devam ediyorlardı. Gayret ve ısrarlı takiplerimiz sonunda olaylar gittikçe zayıfladı ve Edirne'den ayrılmadan 1 yıl kadar önce Bulgaristan tarafındaki free shopların kapanması ve başta Kapıkule olmak üzere Edirne'deki tüm kapılarda free shopların TOBB denetimindeki Setur'a devredilmesi sonrası kaçak sigara olayı gündemden düştü. Free shoplar hakkındaki adli tahkikat bittikten sonra sıra Kapıkule'deki polisler ile gümrükçülere gelmişti. Zaten o ana kadar kulübede aldıkları rüşvet görüntülerinden bu görevlilerin büyük kısmının kimliklerini tespit etmiştik. İki gruba da aynı anda operasyon yapmak gerekiyordu. Savcılarla tekrar toplandık ve operasyonun yapılış biçimine yönelik düşüncelerimizi anlattık. Polisleri gözaltına alarak onların tahkikatını emniyette yapmayı, gümrük memurlarını ise yakalayıp doğrudan savcılığa getirmeyi önerdik. Savcılar da kabul ettiler. Çünkü iki grupta da gözaltına alınacak memur sayısı çok fazlaydı. 28 polis ve 60 gümrük memuru toplam 88 kişiyi geçiyordu. Bu kadar kişi hakkındaki tahkikatı azami kanuni süre olan 4 günde yürütme imkanımız yoktu. Zaten biri gözaltına alındığı zaman yapılacak o kadar çok usulü işlem vardı ki sürenin yarısı bu usulü tutanakların tanzimiyle geçiyordu. Bu nedenle gümrük ve emniyet müfettişlerinden destek istemiştik. Böylece bizimle birlikte onlar da tahkikata başladılar. Hatta polis müfettişleri bir aydan daha fazla süre belgeler üzerinde çalışarak bizim bile göremediğimiz, eksik gördüğümüz bazı konuları tespit edip suç unsurlarını bularak savcılara ilettiler. Biz de 28 civarındaki polisin 26 tanesini gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirip normal tahkikatlarına başladık. Gümrük görevlilerinin 60 kadarını da yakalayıp emniyet müdürlüğüne getirmeden adliyeye götürüp savcılara sevk ettik. Hatta bazılarının üzerlerini bile aramadık. Bu arada üzerlerindeki paraları tuvalete atanlar ve adliyeden kaçanlar da olmuştu. Bu şekilde tahkikatı başlatmış olduk. İlk büyük tutuklamalarda 40'tan fazla gümrük memuru ve 20 civarında polis tutuklanmıştı. Olayı baştan beri izleyen savcılar hummalı bir çalışma ile iddianameyi hazırladılar. Duruşma için bu kadar sanığı, her birinin birkaç avukatı izleyeni olacağı düşünüldüğünde adliyedeki hiçbir salon alamazdı. Sonunda duruşmanın Edirne Ticaret Borsası'nın toplantı salonunda yapılması kararlaştırıldı. Sanıkların ünlü avukatları aksi iddialarda bulunuyordu ama duruşmalar başlayıp iddianame okununca ve deliller her kişi hakkında tek tek sıralanınca hele salona kurulan yansı makinesinde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil Uçar görevlilerin para aldığı yüzlerce resim ve filmi göstermeye başlayınca duruşmaların şekli değişti. Sanıklar ve avukatlar filmlere bir şey diyemiyor, bunların gösterilmesinin hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Burada Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın hakkını teslim etmek lazım. Bu konuda bir dahiydi, bir hukuk kahramanıydı. Gerçekten tahkikatın tüm seyrini A'dan Z'ye anladı ve muazzam, harika bir duruşma yürüterek bütün olayları değerlendirdi, bütün görüntüleri ekrana vererek ve tüm sanıklara tek tek görüntülerini izletmek suretiyle orada bulunan herkesin açık şekilde anlayacağı biçimde belki hukuk tarihinde ender görülebilecek bir hızla kararını verdi. 63 kadar gümrükçü ve 28 polis memuru mahkum oldular. Yargıtay'dan tasdik edilen karar 8 ayda kesinleşti. Ayrıca bu kararla birlikte TCK'nın 257. maddesi uyarınca aslarının yaygın olarak rüşvet ve irtikaba bulaştığı amirlerin de denetim görevlerini ihmal etmekten yargılanmalarının yolu açılmış oldu. Ülkemiz gibi rüşvet ve irtikapın bu kadar yaygın olduğu bir yerde doğal olarak tartışmalara konu olmuş olsa da toplumsal duruma en uygun ceza kanunu maddesi şuydu. Ayrıca disiplin açısından Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile rüşvete karışan 23 polis meslekten ihraç edildiler. 21. ayrımın sonu. Sayfa 292.